Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Levent Ağaoğlu. Anlattıklarınızdan şöyle mi? Yani İran %70, Türkiye %30 mu? 60'a 40 mı?
%70, %30 daha mantıklı oluyor.
Yani arayı epey açmışlar. Yani Irak'taki güç dengesi anlamında İran'ın 70 olması kötü bir şey, gerçeklik. Peki bu o zaman 70 nasıl oldu? Bizim karşımızda İran'ın arkasındaki güç, işin içinde PKK ve Kürtler de olduğuna göre, İran'ın arkasındaki güç, gizli ortaklar Amerika ve İsrail mi? Teşekkür ederim.
Şöyle hocam, çok teşekkür ederim Levent hocam. Bu aslında gerçekten %70, %30 oranlarında bir mesele oldu maalesef. Bunun da sebebi zaten belli oldu. İran'da ABD'nin aslında gizli ortak olduğu aşikar. Irak'ta çok çok belli bu. Yani şu anda birbirleriyle danışıklı dövüş olarak gözükse de ama birbirlerine ne kadar yakın oldukları, birbirlerinin kendi kontrolü. İran'da mesela örnek verecek olursak Kasım Süleymani. Kasım Süleymani'yi ABD'nin öldürmesi aslında ABD'nin İran'a bir düşmanlığı neticesinde gerçekleşmedi. Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi ABD tarafından İran'ın işine geldi. Çünkü İran'da çok çok güçlenen bir siyasi ve askeri figür çıkıyor. İran bunu istemiyor ve İran bunu direkt olarak Amerika'nın eliyle onu yok ettiriyor. Öyle diyebiliriz yani. İran'la ABD'nin arasında gerçekten hiçbir şekilde Irak'ta özellikle bir güç savaşı olduğunu belirtmek asla mümkün değil. Bu önemli. Öte yandan Türkiye'nin zayıf olması, Türkiye'nin tekrardan güç kazanmasını aslında şöyle de yorumlayabiliriz bizler. Türkiye, Irak'ta sadece Türkmenler, Barzani tarafı ve Sünni Araplarla iletişime geçmemeli. Aynı şekilde Irak'taki en yoğun nüfusu olan Şii Araplarla da güçlü bir bağ kurmalı. Bu güçlü bağın kurulması da aslında çok zor bir şey değil. Çünkü Kurtül Amare Savaşı'nda, tarihe birazcık dönecek olan Kurtül Amare Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan aşiretler çoğunluğu Şii Araplardı. O bölgedeki Şii Arap yoğunluğundan, nüfusundan bakacak olursak. Şii Araplarla iletişim yakınlaşması hiç de zor değil. Ve Şii Araplar Türkiye'ye bir bağlılık duyabilirler. Sünni Arapların aksine hatta. Sünni Araplar Şerif Hüseyin vasıtasıyla Irak'ta bir darbe gerçekleştirerek Osmanlı'nın bölgeden çekilmesini, Osmanlı'nın güç kaybetmesini sağlamışlardı. Ama Şii Araplarda öyle bir durum gerçekleşmemişti ve 1920 yılında gerçekleşen ayaklanmalarda Şii Araplar öncülük etmişti aslında. Şii Araplarla Türkiye'nin arasının iyi tutulması gerekiyor. Özellikle de Şii Arapların içerisinde şu an İran'a uzak olan ve Irak'ta ulusalcı kesim olarak sayılan Muktada El-Sadr. Muktada El-Sadr gerçi Donald Trump'ın belirttiği gibi Muktada El-Sadr'a şöyle bir ifadede bulmuştu. Bipolar hastalığı olan, her gün başka bir tarafta olan bir kişi olarak nitelendirmişti bu Muktada El-Sadr. Ama Muktada El-Sadr'ı yakında tutmak bizler için önemli oldu. Çünkü Irak'ta çok büyük bir destekçisi var ve Irak'taki destekçileri de az bir sayıda değil. Onu çok önemli buluyorum. Yani Muktada El-Sadr üzerinden Şii Araplarla tekrardan bir iletişim kurulabilir. Şunun da sebebi de var. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret ettiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında en önde Muktada El-Sadr vardı. Kendisini Necef'e götürmüştü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkileri de olan bir isim de diyebiliriz aslında Muktada El-Sadr. Yani bu çok önemli.
Şii Araplarla neden yakınlaşmıyoruz? Engel ne?
Şii Araplarla. Şii Araplarla yakınlaşmamızın sebebi birazcık mezhepsel durumdan kaynaklanıyor. Yani bu mezhepsel durum bizler için önemli olmasa da ama politika neticesinde Şii Arapları İran'ın kucağına itmemek gerekiyor aslında. Şii Araplar birazcık da kendimize çekmek gerekiyor. Yani o çok.
Soruyu kasıtlı sordum ben de o zaman.
İran'daki Şii Türkmenlerle alakalı bir yakınlaşmamız
var. İran'daki Şii
Türkmenlerle.
İran'daki Şia Türkmenler, tabii İran'ın Şia Türkmenlerle ilişkisi aslında çok güçleniyor, giderek güçleniyor. Özellikle de Bedir Tugayı var, Bedir İran yanlısı olan Bedir tarafı var. Bu Bedir Irak'ta şu anda özellikle de Kerkük'te çok güçleniyor. Bu az önce bahsettiğimiz Kerkük İl Meclisi'nin içerisinde Türkmenler, Türkiye yanlısı Türkmenler bulunmuyordu ama oraya Bedir tarafında olan bir Türkmen milletvekili gitti, onların oturumuna katıldı. O oturuma katılıp Türkmenler de burada gibi bir şey gösterilmek istendi, lanse edildi, bir görünüş gösterildi. Bunun da neticesinde de şöyle başkanım, Türkiye ile İran arasındaki bu denge hala orada maalesef düzeltilemiyor. Türkiye ile İran arası görünürde bazı yerlerde iyi olsa da Irak da çok çok ayrı bir noktada. Türkiye ile İran arası Irak'ta özellikle çok büyük bir kesişimin içerisinde diyebiliriz.
Oradaki Türkmenler arasında, Türk arasında ciddi bir dayanışma var mı? Sonlarda paramparçalanır.
Bizim aramızda şöyle bir dayanışma var. Seçimlerde beraber gitmiştik. En son seçimlerde, 2023 Aralık seçimlerinde Şii Türkmenler ve Sünni Türkmenler tek bir liste içerisinde seçimlere katılmıştı. Ama illaki diğer tarafta da olanlar da oluyor. Özellikle de şunu da belirtmek gerekiyor. Bir yandan bu az önce de belirttik ya, Şiilerin dışlanması aslında. Şiiler dışlanmamalı. Yani Şiiler Irak'ta Türkmenler arasında da ciddi bir nüfusları var. Kerkük'ün güneyinde olan Zurmat bölgesi tamamen demesek de çoğunluğu Şii Türkmenlerden oluşan bir bölge. Kerkük'ün içerisinde bulunan Şii Türkmenleri de yok saymamak gerekiyor. Tel Afyon'un %50'sinden fazlası Şii Türkmen. Bunlar yoğun nüfuslu olarak saydığımız yerler. Küçük köy kasabaları saymıyoruz dahi. Bunlar Türkiye'den uzaklaşmaması gerekiyor ve Türkiye'nin onlara karşı bakış açısının birazcık değişmesi gerekiyor. Özellikle de Bayat aşiretinden olan, Bayat boyundan olan Türkmenler, Türkiye'ye bir ciddi bağlılıkları var ve Bayatlı Türkmenler de çoğunluğu Şii. Öyle bir gerçek de var ortada. Bu onları Türkiye'ye getirip sürekli olarak bir Türkiye'de bir faaliyet yürütülürse onların Türkiye'ye olan bağı daha da güçlenir. Aksine şöyle bir hatayı da tekrardan belirteyim ben. 2014 senesinde yapılan IŞİD'in bölgedeki varlığı şu sonucu ortaya çıkarmıştı. Haçlı Şabi kurulmuştu. Haçlı Şabi içerisinde çok çok karmaşık bir yapı olan bir örgüt, milis güç diyebiliriz Haçlı Şabi'ye. İran'a yakınlığı var elbette ama Haçlı Şabi'nin içerisinde farklı gruplar olduğu için Türkmenler de var. Türkmenlerin yanısı da Hristiyanlar da var. Yani sadece tek bir Şii Araplarla oluşan bir güç değil orası. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014 senesinde şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Haçlı Şabi üyelerinin IŞİD'in üyelerinden farksız olduğunu vurgulamışlardı. Ve bu Irak'ta çok yoğun bir tepkiyle karşılanmıştı. Yoğun bir tepkiyle karşılaşmasının ardından da Türkmenler arasında da bir Türkiye karşıtlığı gösterildi maalesef. Çünkü Haçlı Şabi Irak'ta o dönemin içerisinde özellikle IŞİD'e karşı mücadelenin içerisinde kutsal bir örgüt olarak kalıyordu, sayılıyordu. Ve bunun neticesinde de şu anda ise Türkiye tekrardan Haçlı Şabi ile arasını düzeltiyor. Geçtiğimiz aylarda yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Haçlı Şabi heyeti başkanı ile görüştü. Görüşmelerin ardından da Haçlı Şabi ile ilişkilerin tekrardan bir iyi olmaya evrilmesi söz konusu oldu. Yani bunlar başlıca konular sevgili başkanım.
Yapma olarak nasıl, yani ne kadar Arap var, ne kadar Türkmen var, ne kadar İran yanlısı var, ne kadar Sünni var, öyle bir tasarınız var mı?
Şöyle belirtebiliriz aslında bu konuyu. 40 milyon nüfuslu Irak, kabaca tabir edeceksek eğer, 40 milyon nüfuslu Irak'ta 7 milyon Kürt var en başta. 7 milyon Kürt'ü sayarsak 40 milyon, 7 geriye kalan 33 milyonun içerisinde de Sünni Araplar, Sünni Şii Araplar ve Türkmenler bulunuyor. Tabi azınlıklar, Hristiyanları da katacak olursak onların toplam azınlıkları, toplam nüfusu bir 500 bin, 500 bin ile 600 bin arasında değişkenlik gösteriyor. En yoğun nüfus olarak Şii Arapları belirtebiliriz biz burada. Şii Arapların nüfusu Irak'taki güney bölgelerinin neredeyse tamamını kapsıyor. Sünni Arapların nüfusu Irak'ın batısı ve kuzeyinin bir kesimini belirtiyor sadece. Oralarda var. Bir de Bağdat'ın merkezinin içerisinde Sünni Araplar var. Ama geri kalan Irak'taki güneydeki bütün iller Şii Araplara Bayramın Şii Araplara ait iller. Çoğunluk olarak Şii Araplarda, sonrasında Sünni Araplar, sonrası Kürtler ve en sonunda da Türkmenler olarak belirtiliyor.
Şii Araplar şimdi etkisi İran üzerinde nedir?
Şii Arapların etkisi, Şii Araplar da kendi aralarında çok çok büyük bir bölünmenin içerisinde. Yani bu bölünme sadece Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ayrımı ile değil. Bölünme de aslında kendi aralarında çok ciddi bölünme var. Özellikle Şiilerin arasında mezhep farkı değil de merci farkları var. Merceliğe farkları oluyor. Merciler de...
Biliyorum ama ticaret ilişkilerimiz var, bizim müteahhitlerimiz var. Şabanlar orada bizim ciddi müteahhitlerimiz var. Güçlü bir ekonomimiz var. Buna rağmen eğer o bölgede etkili olamıyorsak, o zaman ya kullandığımız aletlerde sıkıntı var. Yani biraz önce ben şunu anladım. Mesela orada bir kişiye yanlış oynanmış. Öyle mi? O kişi mesela o bütün şeyleri değiştiriyor o zaman aletleri. Niye o adama oynandı o zaman? Yani o, çünkü madem istenmeyen bir kişiydi, istenen kişiye oynanır. Bir de tabii bu Şii ve yani mezhep, ben dairecilerim de var ikinci şey. Bu konuları çalıştım yani. O işi o tarafa kanadını çekmemek gerekiyor. Çünkü kasıtlı olarak bazen özellikle bu İran'da daha çok görüyoruz. Bu din konusuna, mezhep konusuna çok çekiyorlar. Orada insanlar hemen saf belli ediyorlar. Oysa biraz bana kalırsa menfaatlerden gitmek daha doğru. Çünkü madem Türkiye güçlüdür, bir dönem orada bildiğim kadarıyla kuzey bölgesine Türkiye para da yardım etti. Maaşlarını ödeyemediler. Bu kadar yani güçlü bir haldeyken zayıf bir siyaset, ben zannetmiyorum. Yani hükümetin siyaset değil o. Orada bürokrasinin bir numarası vardır. Çünkü sonuçta hükümet bir karar alır aşağıdaki bürokratlar. Ama benim sorum şu. Şimdi Irak'ın üçe bölünmesini siz veya dörde uygun dediniz Türkmenler arasında. Şimdi kurulacak bir devletin adı Kürdistan olacak. Şimdi bu devletin sınırlarının küçük ya da büyük olması çok da önemli değil. Kürdistan adı altında bir devletin kurulması Türkiye'nin milli bütünlüğünü tehdit eder mi etmez mi? Dolayısıyla arkasından bir çorap söküğü gibi o devlet büyütülür mü, büyütülmez mi? Yani ben açıkçası Irak'ın toprak bütünlüğünün Türkiye'nin ve Kerkük ve Musul'un gerek istikbali bakımından da, Türklerin geleceği bakımından da Irak'ın toprak bütünlüğünü daha bana hoş geliyor. Öbür türlü şu konjonktür içerisinde yani biz Orta Doğu'da Amerika'ya, Rusya'ya karşı çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. İşte gücümüz bu kadar. Yani bizim büyümeye ihtiyacımız var. Gelişmeye ihtiyacımız var. Enerjimizi boş yere sarf etmememiz gerekiyor. Yani bazı şeylere katlanabiliriz. Çünkü işte 1920'lerde nüfusumuz bu kadardı. Şimdi bu kadar olduk. Yani katlandık ki bu hale geldik. Daha iyi olabiliriz. Ama yani bu bölünme Türkiye'nin milli bütünlüğüne zarar verir mi, vermez mi? Açıkçası bende ciddi kuşkular olmuştu yani bu şeyden sonra. Çünkü orada bir Kürdistan adı altında bir devletin kurulması, Türkiye'nin üniter yapısı ve milli bütünlüğünü kanaatimce kısa sürede zararlı hale getirebilir. Orada görüşlerinizi almak isterim. Teşekkür ediyorum.
Ağzınıza sağlık hocam. Çok önemli konulara değindiniz. Sizin sorunuza geçmeden önce Özcan Hocam'ın bir konuda bir bilgisi vardı. Ona hemen kısaca bir belirteyim ben. Üniversite meselesine değinmiştiniz. Onun cevabını bıraktığımı fark ettim şimdi. Üniversite için bir hamle yapılmıştı aslında. Bu şu anda olmasa da 90'lı yıllardan beri bir Kerkük'te bir Türkçe üniversite açılması planlanmıştı. Ve bu üniversitenin adı, yeri ve aslında maddi imkanları da bir şekilde karşılanmıştı. Üniversitenin adı Fuzuli Üniversitesi olacaktı. Öyle bir adım vardı. Ama bu Fuzuli Üniversitesi o dönemki şartlarda uygulanmadı. Şu anda ise durum çok daha kolay olmasına rağmen ve Kerkük'te özel üniversiteler gittikçe artmasına rağmen ve Türkçe eğitim veren bir üniversite olmamasına ilaveten Kerkük'te şu an üniversitemiz maalesef açılmıyor. Bunun da aslında netice sebebi birazcık oradaki bizim iç ayrışmalarımız da bu konuya çok önemli derecede kötü etki sağlıyor. Bunu sadece belirtmek istedim. Adem hocamızın belirttiklerine geldiğimizde, Irak niye PKK'yı şu an yasaklı örgüt saydı dediniz. Bundan öncesinde birbirlerine yakın olan Irak ve PKK, evet yakınlardı. Ve şu an hatta şu anda bile PKK Irak'tan aslında çok tepkili değil. Yasaklı örgüt saydı ama terör örgütü olarak saymadı. Terör örgütü olarak saymadı aslında Irak bunu. Ve PKK'nın belli başlı örgütleri var. Özellikle farklı isimlendirmelerde olan örgütler. YBŞ diye bir örgüt var. Sincar bölgesini şu an kontrol eden. PKK'ya bağlı. Yine aynı fikri benimseyen. Ama PKK ile aynı ismi taşımayan. Tıpkı YPG'nin PKK ile ismi aynı taşımaması gibi. YBŞ diye bir örgüt var. Ve Irak merkezi hükümetinden direkt olarak maaş alıyorlar bunlar. Bunlar çok önemli meseleler. Bunları herkesin bilmesi gerekiyor. PKK şu an bile Irak'tan maaş alıyor. Yani Irak görünürde PKK'ya karşı bir mücadele olduğunu gösterse de ama yine de bir belli bir tepki koymadığı ortada. Öte yandan bir güzel bir laf söylediniz. Yanlış şahıslar ile yanlış hamleler yapıldı. Gerçekten Türkiye tarafından yanlış şahıslar, seçilen yanlış şahıslara yanlış hamleler yapıldı. Örnek verecek olursak 2014 yılından önce bir Sünni Arap lider çıkmıştı ortaya. Tarık el-Haşimi. Tarık el-Haşimi Türkiye'den açık destek aldı. Türkiye'den açık bir şekilde destek aldı. Ama bu desteğin karşılığını hiçbir şekilde Türkiye'ye göstermedi ve 2003 senesinden sonraki siyasi dönemde Tarık el-Haşimi bu bölgede çok Türkiye'yi zayıf bir duruma düşürdü. Tarık el-Haşimi ondan sonra Irak'ta terör örgütleriyle bağlantılı oldu ve şu an Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'de yaşıyor. Tarık el-Haşimi'nin ardından Üsame el-Nüceyfi. Üsame el-Nüceyfi yine aynı şekilde çok büyük destek aldı Türkiye'den. Sünni Arap liderler bu saydığım tabii. Üsame el-Nüceyfi IŞİD döneminde IŞİD'e desteğiyle ortaya çıktı. Yani bunlar Türkiye'ye çok ciddi zararlar verdiler. Şu anda ise Türkiye'nin desteklediği Sünni Arap liderlerinden olan Hamis el-Hancar, Türkiye'yi bugün en kötü duruma getirdi diyebiliriz aslında. Yani bu yanlış şahıslar ile bu hamlelerin yapılması en çok Türkiye'ye zarar veriyor. Ve bu yanlış şahıslar ile bu hamlelerin yanında bizlerin belirttiğimiz sürekli olarak Türkmenler üzerinden yapılması gerekiyor aslında. Yani bu adamlar Arap liderler ile değil de direkt olarak Türkmen liderler olarak liderler ile yapılmasının önemini vurgulamak gerekiyor burada. Keldaniler konusuna değiniriz aynı şekilde. Keldanilerden olan bir siyasetçi şahısı Reyyan el-Kildani adındaki isim. Bu Reyyan Kildani İran'a yakın hiçbir şekilde siyasi ağırlığı olmayan bir isim ama İran'a yakın olduğu için bugün Kerkük'teki yerel hükümetin kurulmasında bile çok etkin bir söz sahibi oldu. Hiçbir şey. Kildaniler Irak'ta çok azınlık durumda olan bir Hristiyan kesim diyebiliriz bunlara.
Neden İran'a yakın oluyor? Yani İran, kusura bakma, çünkü İran dış politika olarak da Avrupa'ya ve Amerika'ya tamamen ters. Şimdi böyle bir ülkeye bir keldani dedi. Kadim Risevi bunlar. Yani ilk Hristiyanlık şey. Yani bu biraz ters geliyor. İnsanın mantık şeye ters geliyor. Çünkü sonuçta keldaniler, yani bu grup Avrupa ve Hristiyan camiye bunları destekliyor. Tabii. Yani çünkü bu Hristiyanlık meselesinden dolayı. Ama bu adamı, bu kişileri Avrupa siyasetinde doğrudan işte yasaklı olan bir ülke himayesini aldı. Yani buradaki şey nedir? Örgü ne? Sıkıntı ne buradaki? Dikkat çekici nokta.
Tabii. Şöyle, bir yandan İran'a karşı olan bir denklem var ortada. Belirttiğiniz gibi Avrupa siyaseti var ortada. Diğer yandan da bu Avrupa siyasetine bağlı olan bir isim Kildani ile İran ile yakın ilişkilerde bulunuyor. İran Şii Müslümanlık ilkesini benimsemiş. Şii Hilali'ni hatta benimsemiş. O bölgede bir ülke konumundayken Keldanilere destek veriyorlar. Keldanilere destek vermelerinin sebebi de Keldaniler aslında bunu kendileri sağladılar. Niye? İran'ın bölgedeki güçlü varlıklarından haberleri var. Ve bu varlığı kullanarak Irak'ta söz sahibi oldular. Bağdat'taki önemli üst düzey devleti yönetim komitesi var, komisyon şeyi var, heyeti var. O heyetin yönetiminde bile bulunuyor Kildaniler. Yani Türkmenlerden nüfusları çok az olmalarına rağmen o Irak yönetimi koalisyonun içerisinde de bulunuyorlar bunlar. Bunlar da çok önemli meseleler. Diğer taraftan hangi konuya değinmiştik? Türkiye misak-ı milli çok benimsememiştir. İlk başlarda Türkiye misak-ı milli konusunda çok ciddi adımlar atsa da, ama şu anda da az önce Atabey kardeşimiz sordu, sivil toplumlar olarak neler yapabiliriz? Aslında milli misak-ı milliyi daha çok benimsetmemiz gerekiyor insanlara. Yani bugün bir bölünme istersek eğer bizler, o bölünmeyi misak-ı milli tarafında olması bizim için en mantıklı oluyor. Yani misak-ı millinin o bölgedeki şey oluyor. Kürdistan şu an var olan bir bölge diye yazmışım şuraya hocam. Şunun da sebebi, Kürdistan'ın varlığını elbette istemeyiz. Ama o bölgede şu an bir Kürdistan özel yönetimi var. Irak'a bağlı. Ama hiçbir şekilde Irak'ın karışmayacağı ne askeri ne siyasi ne de bir başka şekilde olan bir yapı söz konusu Irak'taki Kürdistan bölgesinde. Bu Irak Kürt bölgesel yönetimi şu kendi içerisinde küçük bir devletçik gibi görülebilir aslında. Yani şu an güçlü ordusu var. Ordusunun tek eksiği sadece uçakları yok. Helikopterleri var, her tankları var, her şeyleri var. Ve Irak ordusuyla çatışma kabiliyetine de sahip bir peşmerge gücü var. Yani kendi içlerinde bir ayrımcı bölünme var ama yine de bir bütünlük söz konusu o bölgede. Üç tane şehirden oluşuyor. Erbil, Süleymaniye ve Duhok. Onun varlığı var ortada. Bugün o bölgelere gittiğimiz zaman Irak-Kürdistan bölgesi olarak adlandırılıyor. Yani bu bölünmeden bahsetmiştim. Yoksa Kürdistan'ın herhangi bir o bölgede bağımsız bir devlet olarak kurulması elbette ki en çok karşı çıkacağımız olaylardan birisidir diyebiliriz hocam.
Yani o zaman şöyle, ben şöyle anlamıştım. Irak 3'e ya da 4'e bölünsün hikayesinde müstakil bir devlet. Yani bu öyle değil de Irak'ın idari yapısı mı değişti? Biliyorsunuz bu şeyde Kuzey, yani Kürdistan bölgesinin Irak anayasasında yer alması 1950'lere dayanıyor bildiğim kadarıyla. Yani Saddam'dan önceki Cumhurbaşkanı döneminde Irak anayasasına bir madde ekliyorlar ve Kuzey bölgesinde bir Irak Kürdistan bölgesi.
Evet hocam.
Yok yani. Kuzey bölgesinde bir Irak Anayasası'nda Saddam'dan önceki dönemde anayasaya bir ilave yapıyorlar ve kuzeyde bir Kürdistan özel bölgesinin kurulması eskilere dayanıyor. Yani yeni bir konu değil o. Ama benim son algıladığım, sizin bahsettiğiniz 3'e 4'e bölünmesi hikayesi zaten kuzeyde bir özel bölge var. Yani bu otonom bölge dediğimiz. Dış ilişkiler de şeye bağlı, Irak'a bağlı ama iç ilişkileri de kendisi düzenliyor. Ama orada tabii sonuçta Amerika ve Büyük İsrail projesi arkasında orayı herhalde kanadı daha başka bir şeye getirmek istiyorlar. Yani benim algıladığım orada şu 3'e 4'e bölünmesi meselesi. O zaman bu şeye Kürdistan bölgesinde de artık dış ilişkilerde de bir şey olması, özellik verilmesi. Basından duyduğumuz kadarıyla Amerika herhalde bölgede en büyük konsolosluğu oraya mı yaptı?
Doğru.
Yani şimdi ondan sonra bir sürü siyasetler mi yapıyor mu?
Kesinlikle.
Yani şimdi açık şeyi diyor, gösteriyor. Diyor ki ben bunu geliyorum diyor. Ya da bunu destekliyorum diyor. Ki İsrail politikalar da bunu gösteriyor. Çünkü şeydir, geçen akşam kutsal işgal değil mi? TRT'de gösterilen güzel bir film vardı. Açıkça söylüyorlar, bizim Fırat'tan, Nil'den Fırat'a kadar bir şeyimiz var diyorlar. Yani şeydir, o politika evangelistlerle beraber takip edilmeye çalışıyor. Ben onun için o bölünmeyi öyle algıladım. Siz onu kastetmiyorsunuz.
Yok yok hocam.
Ben ayrılacağım da. Yani şanlı yere gideceğim çünkü.
Herkese merhaba. Kardeşime de Sadiye'ye de teşekkür ederim. Benim de yakından takip ettim. Ben Gümrül Yozas'ta. Ben 2009 yılından beri Irak Türkmenleri, Irak üzerinde çalışan bir gazeteci. Erkükün Sesi diye bir gazete çıkarttık biz, yayınladık. Tabii nereden baktığınıza bağlı, yani Irak Türkmenlerinden Bağdat'tan bakarsanız farklı görürsünüz. Ankara'nın klimalı VIP odalarından bakarsanız çok farklı görürsünüz. İstanbul'dan bakarsanız çok farklı görürsünüz. Erbil'deki Türkmenlere bakarsanız telaffuzları çok farklı. Temelinde ben uzun konuşmasam, Türkiye'nin bir Kıbrıs politikası var. Türkiye'nin devlet olarak bir Filistin politikası var. Can Azerbaycan'la bir Karabağ stratejisi oluştu ama Suriye'de dönem, daha doğrusu Orta Doğu'daki Türk varlığı yok, bir devlet stratejisi yok. Benimsel olarak yaşları müsait olan biri Özal dedi ki, Türkmen kartını oynarız. Ama o kart hiçbir zaman sahada oynanmadı. Ya da mevcut iktidar isimler üzerinden değil de genel bakış, kim olursa olsun. Orada Türkmenler var. İşte tırlar gidiyordu Hatay'da. Türkmenlere gidiyordu deyip işin içinden sıyrılabilirsin. Çünkü Türkmen sihirli bir kelimedir. Orta Doğu'da Türk varlığı. Sivil toplum olarak dediniz, işte Türkiye'de baktığımızda Irak Türkleriyle ilgili 70'lerde, 80'lerde Necdet Kuşaklar var Ankara'da faaliyetleri. Bir entelektüel çevre oluşmuş. Öz Türkmenlerden söz ettiniz. Temelinde Türkiye'de her şeyi söyleyebilirsiniz. İdeolojik, İran etkisiyle devletle toplumsal olarak bir Türkmen stratejisi yok. Yani şimdi bu yaptığınız çalışmalar değerli. Ben aşağı yukarı bir sosyal medyanın hepsini takip. Devlet aklında yok. Ben yüzlerine karşı söylemiş bir gazeteci. Kişiler değişiyor. İşte biri geliyor, biraz hareketlendiriyor. Biraz bakalım, el atalım. Siz işte Türkmenlerin devlet protokolüyle karşılanmasını söyledim. Bugün Mustafa Atlı Cemil Kırımoğlu Türkiye'de devlet protokolüyle karşılanmıştı. İşte bir dönem birkaç defa söylendi. Birkaç eskort verildi. Aslında bizim Cumhur İttifakı'nın içinde adı Türkiye olan, bayrağı Türk bayrağı olan, milletin adı Türk milleti olan bir ülkede bu temel olarak ve Türk Devletler Teşkilatı'nda Karabağ Zaferi'nden sonra coştuğu dönemde bunu tartışmamız lazım. Ben kendi Irak Türkmen siyaseti üzerinden de bizim, çünkü büyük biziz, gövde olan biziz ve sorumluluk da bize düşüyor. Ben her zaman Irak üzerindeki meseleye Lozan'dan kalan bir mesele olarak, az önce Misak-ı Milli dedim. Şu anda Türkiye'de entelektüel çevre olarak bir Misak-ı Milli davası var mı? Bağırmadaydı da, sahada politik bir karmadaydı da. Sabaha kadar mikrofon alıp, karşımıza kitleleri koyup, alta da don burayı, önüne de mehter müziğini koyup sabaha kadar konuşabiliriz. Türkiye'nin, ben canlı yayında söyleyen bir gazeteciyim bunu, temel stratejisi bu. Bu bakış açısını aşamıyoruz. Ankara'da bu ağabeyi aşamıyoruz. Siyasetin kulislerindeki egoyu aşamıyoruz maalesef. Ama biz oy olarak da siyaseti şekillendiren kişiler olarak da bizleriz. Mesela biz hocamla konuşuyoruz. Türkiye'de en büyük siyasi gövde Türk milliyetçileridir. Siyasete yansımalarına baktığınızda Putolo'da çok büyük bir gövde. Bu Türk milliyetçilerinin siyaseti yıkıp yakması lazım. Yani Kerkük için bir şey yapmayan bürokratın o koltukta oturmaması gerekir. Ankara açısından bu tabii Türkmenlerin sağ yansımalarına baktığımızda az önce kardeşimiz söyledi, iş dengeler açısından bakmak lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum, son cümle. Şimdi İstanbul'dayız, buradayız. Şuranın kenarında Türk bayrağının altında ne mutlu Türk'üm deyip bozkurt yapabiliriz. Ama ben Türk'üm demek Kerkük Kalesi'nde değerlidir. Ben Türk'üm demek Telafer'de değerlidir. Ben Türk'üm demek Mendili'de, Halep'te olan da çok değerlidir. Türkiye çok yanlış yapıyor. Bakın yanlış demedim. Çok yanlış yapıyor. Benim vergimi, benim emeğimi, benim zahmetimi. Özellikle Türk dünyası alanında çalışan çok gereksiz alan kaplayan insanlar var. Ben yazdım. Yazdığım için de söyleyebilirim. Bunun bedelini de sağdaki Türkmenler ödüyor. Şimdi Irak'ta Türkiye'ye kızan Türkmen'e tosluyor. Türkiye'yle meselesi olan elinin altındaki Türkmen siyasetçiden hesap vermeye kalkışıyor. Bir de Suriye ve Irak özelinde temel Türkiye'nin politikası iki ülkenin toprak bütünlüğü. 2017 gayri meşru referandumda Türkiye bunu tavır olarak gösterdi. Hiçbir şekilde parçalanmasını, çok parçalı bir Irak değil, toprak bütünlüğü içinde bir Irak olarak şey var. Son olarak da bu 11 aydır hızlanan 12. ay, 1 yıla gelen Gazze vahşeti, Orta Doğu'nun bütün dengelerini aslında biz tarihe şahidiz. Yani bir sonraki evrenin başlangıç döneminin bu ilk zaman dilimindeyiz. İşte dedi ağaca çok değerli dedi. Yani bu Orta Doğu'ya baktığımızda her yer Haçlı bayrağı. Yani Akdeniz'deki dolaşan gemiler de. Belki de Türkiye bu yıl bütçesini %400 savunma bütçesini ondan beklenen geliyor. İşte burada bu beklenen taşların yerinde oynaması ve Türkiye 100 yılın önceki değişen dengeleri yeni dengeye oluşturabilecek mi? Bu bir güçle alakalı bir şey, söylem değil. Bu gücü oluşturabileceğiz mi potansiyeli? Burada Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin bir defa belirttiği bir şey ne vardı? İç savunma kararı, iç dengelerimiz çok çok önemli. İçeride konsolide olabilip dışarıya taşan, dışarıya etki oluşturabiliyoruz. Yakın zamanda Karabağ'da bunu yaptık. Sağda ve masada Can Azerbaycan'ın yanında dedik, sahayı şekillendirdik. Orta Doğu'daki yeni bu depremde, önceleri yaşadığımız depremde sahayı şekillendirebileceğiz mi? Bu devlet aklına sinerjiyi koyabileceğiz mi? Bu her şeyde her şeyden önce adamla oluyor. insan kapasitesi mi oluyor? Polat Alemdar bir film karakteri. Canlı yayında söylüyorum. Necati Şaşmaz bir tiyatro. Polat Alemdar diye bir karakterimiz yok. Ama İran, beğenirsin beğenmezsin, Orta Doğu'ya bir Kasım Süleyman'ı koydu. Koydu. Hani ben böyle bilinen bir yerden örnek verdiğim için söylüyorum. Kardeşlerine teşekkür ederim. Ben müsaade isteyeceğim. Ben bir canlı yayına yetişeceğim. Sizleri de görmekten mutlu oldum. Avrasya Bir Vakfı'nı da tebrik ederim. Böyle Türk dünyasında entelektüel bakış böyle durağan bir dönemde. Ben hepsinde ilintili olduğum için biliyorum. Değerli başkan özelinde böyle hareketlendirdiği, beyin fırtınaları yapıp bakış açıları getirdiği için de başkanın özelinde hem gençlik merkezini hem masamı da tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.
Teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Hatalardan bahsettiniz Müger abi, siz kalkacaksınız. Hemen belirteyim ben. En büyük hatalardan birisi de aslında son dönemlerde Kerkük Valiliği özelinde yapıldı. Bu Kerkük Valiliği özelinde yapılan hata kısa bir süre önce medya yoluyla TRT bir haber yayınladı. TRT'nin yayınladığı haber şu şekilde. Başlığı şu. Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi. 100 yıl sonra Kerkük'te Türk vali. Öyle bir haber yapıldı ve bu haber kısa bir süre sonrasında silindi. Yapılan hatalar aslında şunu belirtiyor bizlere. Alt taraftaki memurların üst taraftakileri sevindirecek,
hoş
görünmek için yapmak istediği şeyler var. Yani bu canımızı sıkan olayların en başında bunlar geliyor. Tabii bunu da dediğimde yine sizin bahsettiğiniz gibi Türkmen'de de diyor. Orada bizler ödüyoruz diyebiliriz aslında. Çok teşekkürler katkılarınız için. Çok sağ olun. Eski olması.
Sorusu olan elim var. Öncelikle ben size uzun zamandır Sivrit'e takip ediyorum. Çünkü dünyası gibi Türkmenleri bölgesinde, Irak'tan Suriye'ye kadar pür dikkat takip ediyorum gelişmeleri. Şimdi baktığımda